Kitabın adı Kendimizi Nasıl Yetiştirelim? Yazarı Halit Ertuğrul. 8. ayrım. Kişi başına bir yılda İsrail'de 1169 kişiye bir kitap, Almanya'da 1022 kişiye bir kitap, Japonya'da 600 kişiye bir kitap, Türkiye'de 10.600 kişiye bir kitap düşüyor. 1990 senesinde İran'da 6.289 kitap basılmış. 1992 yılı Türkiye'sinde 6.151. Bu rakam 2000 Türkiye'sinde de pek farklı değil. Her yıl basılan kitap sayısı 5-6.000 civarında seyrediyor. 1999 yılında yapılan bir araştırmada gazete okuma alışkanlığıyla ilgili bazı ülkelerin durumu ise şöyledir. 1000 Norveçli'den 558'i, 1000 Japon'dan 557'si, 1000 Finli'den 445'i, 1000 İsveçli'den 430'u, 1000 Costa Ricalı'dan 412'si, 1000 Arjantinli'den 62'si, 1000 Türkiye'li'den 61'i, 1000 Çinli'den 36'sı, 1000 Hintli'den 28'i, 1000 Ukraynalı'dan 3'ü gazete okuyor. 82 milyonluk Almanya'da 33 milyon gazete satılıyor. Türkiye'de de satılan gazete sayısı 3 milyon civarında. Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi, ilköğretim okullarının ilk 5 sınıfında okutulan ders kitaplarındaki kelime ve kavramlar üzerinde bir araştırma yapmış. Neticede, diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında utanılacak seviyede. Çocuklarımızın zihnini bu kadar dar bir kelime ve kavram hacmine hapsetmek, geri kalmışlığımızın başlıca sebebidir. Dememek elde değil. İstatistiklere göre ders kitaplarındaki kelime ve kavram sayısı şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde ders kitaplarında 71.681. Alman ders kitaplarında 70.400. Japon ders kitaplarında 44.224. İtalya ders kitaplarında 31.762. Fransız ders kitaplarında 30.193. Suudi Arabistan ders kitaplarında 13.576, Türkiye ders kitaplarında 7.260. Ders kitaplarımız resim, fotoğraf, karikatür, afiş, şema ve tablo açısından da diğer ülkelere göre oldukça fakir durumda. Türkiye, kitap, gazete ve dergi okumak konusunda olduğu kadar ders kitaplarındaki kelime ve kavramlar bakımından da gelişmiş ülkeler seviyesinde değil. Sanayi, iletişim, bilim ve kalkınma alanlarında olduğu gibi okuma alanında da gelişmiş ülkelerle yarışmıyor. İşin kötüsü, yarışma kaygısı da yok. Neden kalkınamıyoruz diye habire soruyoruz. Cahil bir milletin kalkındığı ve dünya ile yarıştığı nerede görülmüş? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tek başına okumak da yetmiyor. Düşünmeyi öğrenmek, yeni fikirler ortaya atabilmek, yeni analiz ve sentezler yapmak, keşif ve icatlarda bulunmak gerekiyor. Ülkemiz bu yönden de fakir. Görüşleri, analizleri, tezleri dünyada ciddiye alınan kaç politikacımız, kaç düşünürümüz, kaç gazetecimiz, kaç iş adamımız, kaç eğitimcimiz var. Okuyan ve düşünen, düşünce üreten, düşüncelerini pratiğe dökebilen bir toplum olmaya mecburuz. En gelişmiş ve güçlü toplumların aynı zamanda en çok kitap basan ve okuyan toplumlar olması bir tesadüf değildir. Demokrasinin en başarılı şekilde işlediği toplumların en çok kitap okunan toplumlar olması da yine tesadüf değildir. Olaylara iyi yönden bakan, her şeyin güzel yanını görmek isteyen ve hayata ümitle bağlanan insan huzuru yakalar, sefayı bulur. Bekir Berk. Ümitle yaşamayı bilin. Hayat ümitle devam eder. Bilhassa edebi bir hakikat için yaşayanların en zor şartları altında bile şevk ve gayretlerinden hiçbir şey kaybetmedikleri görülür. Atalarımız her inişin bir çıkışı vardır derler. Şevk hissinin en kuvvetli dayanak noktalarından biri de bu sözde ifadesini bulan ilahi kanundur. Nitekim mevsim hep kış olsaydı, gecenin karanlığını fecrin aydınlığı takip etmeseydi, ihtiyarlığın ardından ahiretteki ebedi gençlik gelmeseydi, herhalde İnsan şevk denen o heyecan halini kolay kolay hissedemezdi. Halbuki her kışın bir baharı, her gecenin bir gündüzü vardır. Kışa girerken birkaç ay sonra dallarda bahar tomurcuklarının filizleneceğinden kim şüphe eder? İhtiyarlık da ölümün hemen ardından ebedi bir gençlik halini alır. Kışta bahar, yaşlılıkta ebedi gençlik, karanlıkta ışık ümittir. Bu ümit insanı dayanılmazlara dayandırır, varılmazlara vardırır. Ve yine bu ümit ışığıdır ki insanı gayrete getirir. Harekete ve faaliyetin o sonsuz şevkine erdirir. Etrafımıza dikkatle bakarsak, en basit varlıkların bile bitip tükenmek bilmez bir faaliyetin içinde olduklarını görürüz. Filiz, ağaç olup meyveler verebilmek için en şiddetli fırtınalara göğüs gerer. Güneş, her sabah dünyaya doğarken insanlara faaliyetinin lezzet ve şevkini fısıldar. Karıncalar, bıkıp yorulmadan durmaksızın çalışırlar. Akıp giden ırmak, coşkunluğundan hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmez. Her şeyin güzeline bak düsturu, hayatımızın temel prensiplerinden biri olmalıdır. Geçici sıkıntılar ve zahiren, nahoş görünen hadiseler şevkimizi kırmamalıdır. Bir Müslümanın hayatına gaye olarak seçtiği ebedi hakikatler karşısında, geçici musibet ve arızaların hiçbir kıymeti olamaz. Evet, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hadiselerin güzel yönlerini görebilen insan, en zor günlerin sıkıntıları içinde bile kendisine bir ümit ışığı bulur. Gönlünü ve dünyasını aydınlatmayı becerir. İşte ümitle yaşama sanatı da budur. Dünya bir ayna gibidir. Ona nasıl bakarsanız öyle görünürsünüz. Mahmut Allah verdi. Dünyaya nasıl bakmalısınız? Dünyaya bakış tarzımız hayatımızın felsefesini ve anlayışını oluşturur. Mutlu veya mutsuz olmamız da buna bağlıdır. Dünyaya nasıl bakmalıyız? Onu nasıl görmeliyiz? Onu ne kadar sevmeliyiz? Bu sorulara doğru cevap veremeyen insan peş peşe yanlışlıklar yapar. Bu yanlışlıkların her biri de üzüntüyü, kederi ve derdi arttırır. Hatta sonunda çekilmez hale getirip insanı bunaltır. Hayatın tadını tuzunu kaçırır. Bazı büyükler dünyayı abartılı makyajlarla çirkinliğini gizlemiş ihtiyar bir kadına benzetirler. İnsan yanıldığını anladığı zaman iş işten geçer. Hayatın en güzel yılları bir hayal uğruna heba edilmiş olur. Peki dünyayı nasıl değerlendirmeliyiz? Bizim gözümüzde ve gönlümüzde dünyanın yeri nedir? Dünyanın gözümüze bir neşe, gönlümüze de sevinçler vermesi için onun tek yüzlü olmadığını bilmemiz gerekir. Dünyanın üç yüzü vardır. Dünyanın birinci yüzü, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine bakar. O güzel isimlerin nakışlarını gösteren bir aynadır. Dolayısıyla da kendini göstermekten çok yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir. Dünyanın bu yüzü, Rabbimizin bize yazdığı muhteşem bir mektup gibidir. Her varlık, bir harf, bir kelime gibi bize yaratıcının varlığını haber verir. Dünyanın ikinci yüzü, ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennet burada kazanılacaktır. Dünya, bu ikinci yüzü itibarıyla da rahmetin, merhametin sergilendiği bir mekandır. Dünyanın üçüncü yüzü, insanın heveslerine bakan ve gaflet perdesi olan yüzüdür. Dünya, boyutlu düşünenlerin, his ve heveslerinin oyun ve eğlence yeri sayılan bu yüz, çirkindir. Çünkü fanidir, geçicidir, elemlidir, aldatıcıdır. Hadislerde ve evliyanın dilinde kötülenen dünyanın bu üçüncü yüzüdür. İlk iki yüzü ise Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve sıfatlarına delildir. Dolayısıyla da sevilir, rağbet edilir, önem verilir. Dünya ile ahiret alemi arasında perde inceciktir. Adeta yok gibidir. Bir anda birinden diğerine geçilir. Birini ötekinin devamı gibi görmekse insana ilmi sevdirir. Eseri, sanatı ve güzelliği sevdirir. Dolayısıyla da bu emsalsiz sanatın, ilmin ve güzelliğin yaratıcısını sevdirir. Öyle misilsiz bir yaratıcıya kul olmanın şevkini ve şuurunu kazandırır. Bu sevgi sayesindedir ki, sevilmeye değer her şey yeteri kadar sevilmiş olur. Böyle bir sevgi atmosferini yakalayan insansa, her türlü sıkıntıya ve üzüntüye karşı peşin korunma çaresi bulmuş olur. Yaratıcısı bilinir, sevilir ve emri istikametinde olunursa dünya insanın hizmetine girer. Aksi halde insan dünyanın yükünü sırtlanır ve hizmetine girer. Yani hizmetçisinin hizmetçisi olur. Tabii böyle ağır ve taşınması imkansız bir yükün altında da kesinlikle huzur bulamaz. Sıkıntısının boyutları cehennem azabını hatırlatacak derecelerde büyür. Dünya deli bir katır gibi her yetiştiği yerde onu bir kere daha teper. Tamam, bu defa yakaladım, atlayıp bineceğim der insan ama nafile. Buna rağmen dünya hırsı insan ömrünün sonuna kadar fonksiyonunu icra eder. Bir üzüm yedirip 100 tokat atsa da kişi hep bir ihtirasın peşinde tık nefes olmak durumuna düşer. Dünya işlerini insan ancak kanaat ile bitirebilir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz kanaat tükenmez bir hazinedir buyurmuştur. Kanaat sahibi olabilmek için de hırs gösterdiğimiz dünyalıkların sonunu düşünmeliyiz. Hatta ölümü düşünmek bile insanı kanaat etmeye mecbur eder. Kazançlar için feda edilen şeyler kazanılanlardan daha değerlidir. Düşünmemiz lazımdır. Kaç verip kaç kazanıyoruz? Enflasyon ortamında sürekli malı azalan sermayesi inişe geçen birinin alışverişe ve günlük kazancına bakarak kâr ettiğini sanması gibi. Bir de bakıyoruz ki 3 kuruş uğruna sağlığımız gitmiş ya da kazandıklarımızı değerlendirmeye gücümüz ve zamanımız kalmamış. Öyleyse niçin kazandık? Artık her şeyim var ama sağlık ve mutluluğum yok diyen adama ne demeli? Evet, öyleyse niçin kazandık? Keşke bir şeylerimiz eksik olsaydı da sağlığımız ve mutluluğumuz bulunsaydı. Dünyaya bakmasını bilen hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Bakmasını bilemeyense huzursuz bir kalple mutsuz bir hayat sürmeye mecbur kalır. 8. ayrım sonu, sayfa 107. Devamı 9. ayrımda.